Ayrım 52.
Varoluşçu filozoflar bu bakış biçimleriyle felsefede bir yenilik yapmış, en azından felsefe tarihi boyunca sürmüş olan öz ve varoluş karşıtlığını kaldırmış oldukları inancındadırlar. Bu gibi tutumlarla varoluşçu felsefe son derece yenilikçi görünse de felsefenin temel sorunlarında herhangi bir değişiklik yapmaz, en eski sorunların yanına yepyeni sorunlar koymaz, eski sorunları yeni bir biçimde, yeni bir dille tartışmaya girişir. Sorunlar belli sorunlardır. Varoluş özden önce gelse de gelmese de biz bu sorunları tartışarak felsefe yaparız. Öte yandan her felsefe bir çıkış noktası belirler. Öznelci filozoflarda bu nokta öznenin kendisidir. Aziz Augustinus, dinci felsefesini bir ben temeli üzerine oturtmak istemiş, aldanıyorsam varım demişti. Varım derken nasıl aldanabilirim? Aldanıyorsam var olduğum kesindir. Descartes bu beni yeniden ele aldı, düşünüyorum öyleyse varım diyerek onun varlığını kanıtladı. Varoluş varoluşçular için bir çıkış noktasıdır. Varoluştan çok özsel varoluşu anlamak gerekir, benim varoluşunu anlamak gerekir. Varoluşçunun yaşıyorumu Descartes'in düşünüyorum kadar mutlaktır. Tek ayrım, düşünüyorumun bir yöntemli kuşku içinde uzun araştırmalardan sonra bulunmuş olması, yaşıyorumunsa klasik felsefede olduğu gibi kuşkuya gerek duyulmadan doğrudan doğruya konulmuş olmasıdır. Varoluşçuluğun tarihsel kaynakları. Çıkış noktasının belirlenmesi, sorunların çözülmesi açısından her şeyin aydınlığa kavuşturulmuş olması anlamına gelemez. Yaşıyorumun konulmasından sonra sorunlar belirir. Varoluşçu felsefede yanıtlar çok çeşitlidir. Varoluşçu felsefe içinde çok çeşitli anlayışlar bu yanıtlar çeşitliliğiyle oluşmuştur. Bu yüzden önce de belirlediğimiz gibi varoluşçuluk yoktur, varoluşçuluklar vardır. Bu çözüm bolluğu içinde sağlıklı görüşlere, tutarlı genellemelere ulaşabilmek için önce varoluşçu filozofların bir sınıflamasını yapmak gerekir. Varoluşçuluk nerede, kimlerle başlar, neleri ve kimleri içler ya da dışlar? Bu sorunun yanıtı basit değildir. Pek çok felsefeci bu sınıflamayı yaparken birbirine uymaz görüşler ortaya koymuştur. Descartes'i, Spinoza'yı bile varoluşçu sayanlar var. Varoluşçuluk çağımızın felsefesidir. Bizce kökü ancak 19. yüzyıla, en çok da 17. yüzyıla dayanır. Bazılarına göre bu anlayış eski çağdan beri yürürlükte olmuştur. Bu kişiler Sokrat'ı, Aziz Augustinus'u, Stoacıları da listeye koyarlar, köke yerleştirirler. Onlara göre gövdeyi de Pascal, Mendebrian, Kierkegaard, Husserl oluşturur. Dallarda karışıklık iyice artar. Bir dalda Kafka, Dostoyevski, Camus, Beauvoir gibi edebiyat adamları vardır. Bir başka dalda bilgi sorunlarına olgu bilimci bir anlayışla yönelen Merleau-Ponty oturur. Bir başka dalda Heidegger, Sartre, Nietzsche gibi tanrı tanımazlar bulunur. Bir başka dalda Jasper ve Marcel gibi dinciler vardır. Berdiaev, Soloviev gibi dönmüş Sovyet Marksçıları bir başka daldadır. Bizce bu bakış son derece geniş tutulmuş bir bakıştır. Anılan yazarlardan bir bölümü doğrudan varoluşçudur, öbürleri ya erken varoluşçulardır ya da dolaylı varoluşçulardır. Öte yandan doğrudan varoluşçuluk içinde yer alan bazı yazarlar varoluşçu etiketinden kaçarlar. Jean Wallin de belirttiği gibi Heidegger derslerinde varoluşçuluğa karşıt konuşmalar yapmıştır. Jasper varoluşçuluğu varoluş felsefesinin ölümü saymıştır. Her iki filozof da varoluşçulukta kesin bir öğreti bulmakta, bundan kaçmaktadır. Varoluşçu etiketini benimseyenlerin başlıcaları Sartre, Merleau-Ponty, Beauvoir'dır. Tek bir varoluşçuluktan söz etmemize olanak veren şey belki de yalnızca insancı bakıştır. Sartre ve Heidegger varoluşçuluğun bu özelliği üzerinde dururlar. Heidegger bir Über dem Humanismus yazmış, Sartre küçük ama çok ünlü kitabı L'Existentialisme et un Humanisme'de varoluşçuluk insancılıktır. Varoluşçuluğun insancı yanını savunmuştur. varoluşçuluk insanı felsefenin başlıca konusu yaparken onun dünyadaki yerini araştırır, geleceğini düşünür. İnsana gösterilen bu aşırı ilgiye şaşmamak gerekir. Varoluşçuluk, insan değerlerinin alabildiğine zedelendiği, insanlığın onarılması güç yaralar aldığı bir dönemin felsefesidir. Bu içe kapanık felsefe, Avrupa'yı kavuran, hatta dünyayı sarsan iki dünya savaşının bunalımlarıyla beslenmiştir. Bu bunalımın kötü sonuçlarını tartışan, elbette örtülü bir biçimde tartışan varoluşçu felsefe, siyasal olarak şunu demek ister gibidir. Bu zorda bırakılmış dünya, bireylerin istemleriyle kendini kurtaracaktır ya da en azından onda bireylerin kendilerini kurtarmayı amaçlamaları doğru olur. Yapılacak şey, bireylerin kendi insanlıklarına sahip çıkmalarıdır. Kötümser bakış, bırakılmışlık duygusu. Bu yüzden varoluşçuluğun temelinde yoğun bir kötümserlik vardır. Alman düşünürü Schopenhauer, dünyayı kör ve saçma bir istemin yaratmış olduğunu bildiriyor, kötümserliği yaşamın temeline yerleştiriyordu. Ona göre cisim, görünür olmuş istemdi, dünya zorunlu olarak bir acılar dünyasıydı. Benzer bir kötümserliği, bazen daha yoğun bir biçimde varoluşçularda buluruz. Bireyi bilmediği bir yere, bu dünyaya bırakılmıştır, acılı yazgısına bırakılmıştır. Hiçbir felsefe dünya ile insan arasına varoluşçuluk kadar uzaklık koymamıştır. Hemen tüm felsefeler dünyayı insanın doğal yeri saymıştır. Hristiyan inancının bu yabancılığı az çok duyurduğu kesindir. Ülkücü anlayışlar maddeyi ruh karşısında ikinci plana atmış olsalar da, hatta dünyayı bir aşağı alan saymış olsalar da böylesi bir uyumsuzluğu öne sürmezler. Platon'un duyulur dünyası da, Aristoteles'in ayaltı ortamı da bir boğuntu ortamı değildir. Varoluşçulara göre dünyada var olmak, dünyaya bırakılmış olmaktır, kör bir istemin etkisiyle yaşamaya zorlanmış olmaktır. Bu bırakılmışlıkla duyulan sıkıntı ya da bunaltı, Heidegger'e göre hiçliğin tehdidi karşısında insanın duyduğu kaygıdır. Bu sıkıntı ya da bunaltı her zaman duyulsa da insanı yok edecek bir güç ortaya koymaz. Ayrıca insana kendinden çıkma, bir şeyler yaşama itkisi sağlar. Bırakılmışlık ya da hiçlikle sarılmışlık duygusu insanı özgürlüğe açar, özgürlüğünü gerçekleştirmeye iter. Böylece ilkin bir olasılıklar bütünü olan insan, olasılıkları olur kılmaya yönelir, onun kendisini birey olarak kurmasıdır. Özünü kurmasıdır bu. Varoluşun özden önce gelmesi, edilgin bırakılmışlık durumundan etkin kendini kurma durumuna geçişin ters anlatımıdır. Ancak bu geçiş, kötümserlikten iyimserliğe geçiş değildir. Etkinlikle birlikte bunaltı biter ve kötümserlik sona erer diye düşünemeyiz. Bu etkinliğe geçiş, kendini kurma çabası içinde kökel güçsüzlüğün biraz da çıkarsız bir biçimde aşılmaya çalışılmasıdır. Demek ki önce bir olasılık bütünü olarak yaşam vardır. Önce bilgi yoktur, kişilikte yoktur. Bu şeyler yaşamda ya da yaşayarak elde edilir. İnsan kendisini bir öz olarak yaşamda kurar. İnsan dünyadaki edimleriyle kendini var eder, ağır ağır kendini oluşturur. İnsanın ne olacağı önceden belli değildir. O ne olacaksa eylemleriyle ya da eylemlerine temel olan seçmeleriyle olacaktır. Bu anlamda varoluşçuluk elbette insancılıktır. Bu insancılık her kişiyi kendi serüveniyle baş başa bırakmakla, her kişiyi kendi özünü kurma sorumluluğu içinde görmekle bireyci bir insancılıktır. Birey kendinden sorumludur, eylemlerinden sorumludur. Onun bir başkasından sorumlu olması diye bir durum varsa, o da kendinden sorumlu olmasının bir sonucudur. Birey kendi sorumluluğunu kendi ölçüleriyle belirler, hiçbir dış ölçüt yoktur bu konuda. İnsan kendi varlığını varoluştan öze doğru aşırırken, acımasız bir denizde gemisini yürütmeye çalışan yapayalnız bir kaptanı andırır. Varoluştan öze geçiş, onun kendi çabalarıyla, kendi öngörüleri ve kendi edimleriyle kurulacaktır. Öncesel ne bir bilgi vardır, ne bir belirti. Önce çöle ya da ormana düşmüş gibidir insan. Çevre bir yapılıdır ve bütün işaretler aldatıcıdır. Ortada ne bir yol gösterici vardır ne bir güvence. Özgürlükte kendini yaratmak. Bu güç serüveni yüklenmiş olan insan özgür insandır. Kökten, kökenden özgür insandır. Ne yapacağını bilmeyişi ya da iyi bilmeyişi de özgürlüğünün belirtisidir. Özgür olmak ikircikli durumlarda, olumsallıklar arasında çok olasılıklı durumlarda seçim yapma gücüne sahip olmaktır. Özgür değilsek seçim söz konusu değildir. O zaman bizi götüren, bizi yöneten birileri ya da bir şeyler var demektir. Biz yaşamımızı ya da özümüzü kendimize göre, kendi istemimize göre kurabiliyorsak özgürüz. Özgür olmak, yaşamını tüm engellere karşın kendi seçimleriyle kurma gücüne sahip olmaktır. Yaşamını engellere karşın kurmak, kendini engellere göre var etmektir biraz da. Kendimizi seçimlerimizle kurarız, kendimizi kuruşumuzda engellerin de payı vardır. Özgürlük içinde durmadan kendini aşma sorunu, böylece varoluşçuluğun temel sorunlarından biri olur. Böylece özgürlük deneyi ve engellenme deneyi, insanın insan olmasını sağlayan iki temel etkendir, birbiri içinde iki durumdur. İnsan varoluşunu tüm engellere karşın özgürce aşar. Bu aşma deneyi bir çeşit kendiliğindenlik deneyidir, bir çeşit doğallık deneyidir. Yani aşma olgusu önceden belirlenmiş değildir. İnsan bir haritaya ya da bir reçeteye göre aşmaz kendini, özgür seçişleriyle aşar. Bu aşamalarında o kör bir akışa kapılmış değildir, bilinçlidir. İpek böceğinin işi nasıl koza yapmaksa, insanın işi de kendini aşmaktır. Ne adına çabaladığını çok zaman düşünmez insan. Bu aşma çabası gerçekte sonu olmayan bir çabadır. Burada saçma duygusu koyu koyu duyulur. Hep nedensiz bir aşma çabası içinde duyar insan kendini. Çok belirgin, vazgeçilmez bir şey adına değildir çabası. Birey olmaktan daha korkunç bir şey yoktur der Kierkegaard. Ne olursa olsun bilinçli eylemi öngörmek gerekir. Bu da gündelik yaşamın bayağılıklarından sıyrılarak gerçek yaşamı kurmaya çalışmakla olur. Ama saçma hep yakalayacaktır kişiyi. Kişi onca çırpınış içinde kendine dönüp baktığında, ben ne yapıyorum sorusunu sorduğunda çabasının nedensiz olduğunu görür, o zaman tedirgin olur. Saçmayı sorgulamak gene saçmaya götürür insanı. Sonu olmayan, arkası görünmeyen bir gidiş içindeyizdir. Koşudan vazgeçsek olabilir, bu da bir seçimdir. Ancak zoru daha da zorlaştırmak olur bu. Yaşam rezillik gerçekte. Ne diye onu daha da bulandırmalı? Böyle diyordu Kafka. Evet, ipin ucunu kaçırmak, kendini salıvermek doğru olmaz. Böylece yaşayan insan her an olumsallıkla, bunaltıyla, hiçlikle, yabancılaşmayla yüz yüze gelir. Mezar taşını görür gibi ikide bir soğuk ve katı hiçliği bulur karşısında. Hiçlikle yüz yüze geldi mi hiççiliğe, yani değer tanımazlığa kaydığını duyar. Bu yüzden dünyada kendini kurmak, özünü oluşturmak gibi büyük bir atılımla başlayan bu iş kara ya da karanlık bir sona bağlanıverir. Ne var ki varoluşçu bu kesin kötümserliğe açılan yolu bir kere de geçip kapkaranlık bir yere ulaşarak işini bitirmiş olmaz. Hiçlik deneyi sürekli bir deneydir. Hiçlik kurtulup kurtulup düştüğümüz bir yerdir. Birey kendini bin defa, milyon defa özgür duyacak, bir o kadar da hiçlikle yüz yüze gelecektir. Birey varoluşunun getirdiği benzer ya da çelişkili duyguları birinden öbürüne çabucak geçişlerle durmadan yaşar. Buna göre bu dünyada olmak bir sabır işidir, bir direnç işidir, bir Prometheus dayanıklılığını, bir Sifsos inatçılığını gerektirir. Bu durumda insan yaşamı tam bir trajedidir çünkü her şeyiyle saçmaya adanmıştır. Zincire bağlı Prometheus'un karaciğerini kuşlar yer durmadan, Prometheus'un acısı sonsuz olsun diye karaciğer durmadan yenilenir. Sifsos kocaman bir taşı ite ite doruğa çıkarır, doruğa vardı varacakken taşı elinden kaçırır, dağın eteğinde yeni bir serüvene başlar. Prometheus kadar acılı, Sisyphos kadar saçmaya mahkumdur insan. Yaşamı sürdürmek gerekir mi? Bu yüzden hep şu soru dikilir karşımıza. Yaşam yaşanılmaya değer mi? Varoluşçunun temel sorunlarından biri intihar sorunudur. Çağımızın gerçekten felsefi tek sorunu var diye düşünür Camus. O da intihar sorunudur. Bütün sorunlar ondan sonra gelir. İntihar eden kişi sorunu bireysel düzeyde çözmüş olur. Ancak varoluşçu filozoflar yaşam yaşanılmaya değer mi sorusunu sorsalar da intiharı zorunlu bir çözüm olarak koymazlar. Bu herkesin kendi bileceği iştir. birey kendi yaşamını kendi seçimleriyle kurduğuna göre böyle bir soruyu özgürce sormak ve özgürce yanıtlamak onun işidir. Stoa filozofları intiharı tükenmiş bir yaşamın giderilmesi için zorunlu sayıyorlardı. İnsan doğal bir varlıktır, bir ağaç gibidir, doğar, büyür ve ölür. Niçin geciktirmeli ölümü? Bedenin ve bilincin çöküntüye uğramaya başladığı yerde yürekli stoacı kendi yaşamını kendi eliyle bitirir. Oysa varoluşçu filozoflar intiharı bireyin saçmayı giderme olanağı olarak değerlendirirler. Bitmiş bir yaşama nokta koymak adına değil, yaşamın değer olmaması, yaşanılmaya değer olmaması adına, eğer öyleyse intiharı düşünebilirler. İntihar her zaman bir açık kapıdır. İsteyen o kapıdan geçebilir, kimse o kapıdan geçmek zorunda değildir. Önemli olan saçmayı dindirebilmektir. İnsan kendi dışına çıkarak kendini kurmaya yöneldikçe saçmayı daha az duyacaktır. Heidegger, aşkınlık öznenin özünü belirler, öznerliğin temel yapısıdır der. Varoluşçu hiççilik kaynağını biraz da Hristiyan bakış açısından alır gibidir. Tanrı'nın varlığı elbette insanın kurtuluşunu güvence altında tutar ama bu dünyada kurtuluşun değil. Tanrı kurtuluşun kaynağıdır. Bununla birlikte onun kendi örneğine göre yaratmış olduğu bu dünya ondan uzaktır. Gerçek Hristiyan bu dünyada gerçek bir yurtsama duygusu duyacaktır. Tanrısının özlemini çekecektir. Tek tanrıcılıkta Tanrı her zaman yaratısı üzerinde etkindir ama yaratısının dışındadır. Yaratanla yaratılan arasında büyük bir uzaklık vardır. Ayrıca Hristiyan inancı insanı kökten güçsüz bir varlık olarak çizmiştir. Kökel günah bunun en büyük belirtisidir. Pascal'i anımsayalım. Ne zaman yaşamımın önceki sonsuzlukla sonraki sonsuzlukta içirilmiş küçücük süresini düşünsem, doldurduğum hatta gördüğüm küçücük yeri, bilmediğim ve beni bilmeyen uzayların uçsuz bucaksız sonsuzluğunda yitip gitmiş olan bu yeri düşünsem korkuya kapılıyorum. Ve neden orada değilim de buradayım diye şaşkınlığa düşüyorum. Çünkü orada olmaktan çok burada olmamın, başka yerde olmaktan çok şimdi de olmamın hiçbir gerekçesi yok. Bu yer ve bu zaman kimin buyruğuyla ve kimin güdümüyle verildi bana? Bu olumsallık güçsüzlüğün belirtisi, korkunun, ürküntünün kaynağıdır. Dinci Pascal insanı bir kamış diye nitelendirirken onun güçsüzlüğüne parmak basmaktadır. Öyle bir varlıktır ki insan günahıyla yaratılmıştır. Varlığına günah katılmış olan bu güçsüz yaratık ancak günahlarını aşmaya çalıştıkça kurtuluşu umabilir. Hristiyancı varoluşçuluk için olumsallığın kökeni Tanrı'nın istemindedir. Dinci olmayan varoluşçulukta olumsallığın temelinde bir boşluk, bir nedensizlik, saçmanın ta kendisi vardır. Tanrı tanımaz varoluşçuluk için bu olumsallık ust dışılığın ta kendisidir. İnsanın dünyada olmasının bir nedeni yoktur. Benim burada ve şimdi de oluşum düpetiz bir rastlantı sonucudur. Şimdi de olduğum gibi başka zamanda da olabilirdim. Burada olduğum gibi başka yerde de olabilirdim. Bu koşullar içinde olduğum gibi başka koşullar içinde de olabilirdim. Hristiyan varoluşçu da, Tanrı tanımaz varoluşçu da aynı duyguyu, aynı bırakılmış duygusunu duyacaktır. Sartre şöyle der. Varlığın ussal dayanağı yoktur. Varlık nedensiz ve zorunluluksuzdur. Varlığın tanımı bile bize onun kökel olumsallığını gösterir. Böylece bu olumsallık içinde insan çaresiz, desteksiz, dayanaksızdır, neredeyse askıdadır. Yabancı da şöyle der Camus. Bırakılmış olduğum bu dünya bana öylesine yabancı ki bende var olduğunu sandığım o sıcak içtenliği ağır ağır yakıyor. Yabancılaşma ve ölüm. Kurtulma yolunda usuma güvenebilir miyim? Hayır, ben onunla güçsüzüm. Yalandan, ikiyüzlülükten, karşıtlıktan başka bir şey değiliz ve kendimizi gizliyoruz, kendimize gizleniyoruz der Pascal. Ne dışımda ne içimde çekinmeden gözü kapalı güvenebileceğim bir dayanak var, Tanrı. O ya yok ya da çok uzakta. Tüm dünya yanılsamadır, her şey yanılsamadır. Böylece olan biten ne varsa tam bir kuşkuculuğa götürülür. Özellikle Kierkegaard, usun güçsüzlüğü ya da genel olarak insanın güçsüzlüğü konusunda tam bir köktencidir. Ben insan olarak güçsüzüm, bunu sezer sezmez ya da her sezdiğim anda bunaltıya düşüyorum. Burada varoluşçuluğun büyük bir çelişkisi çıkar karşımıza. Bu acılı insan felsefesi umutsuzluğun sıkıntılı havasında boğulmamak için her şeye karşın eylemi, atılımı önerir. İnsan bir yapabilme gücüdür, ona düşen tam bir edilginlik içinde yazgısını yaşamak olamaz. Açmazın kesin olarak konulduğu yerde daha önce de gördüğümüz gibi seçimler yaparak eylemde bulunma ve kendini aşma yolu çizilir. Yazgının belirleyiciliğinden eyleme geçiş bir sıçramadır, aşkınlık deneyidir. Birçok olasılıktan birini seçme işi insanın belki en zor ama en önemli işidir. Seçim beni tam olarak kurtaramaz çünkü seçim yapmaya yönelmiş kişi yanılmayı da göze almış kişidir. Kimse ben seçimlerimi hiç yanılmadan yapabilirim diyemez. Hep şu kuşku olacaktır içimizde. Seçiyorum ama doğru mu seçiyorum? Seçimin sallantılılığı yabancılaşmayı getirir kendiliğinden. Böylece yabancılaşma duygusu varoluşçularda özellikle Sartre gibi tanrı tanımaz ve sola açık varoluşçuda Hegelci ve Marxçı anlamlarından sonra yeni bir anlam kazanır. Hegel yabancılaşmayı bilincin kendi beninden kurtulması ve onu nesneye indirgemesi olarak anlıyordu. Marx onu üreten insanın üretime, kendi ürettiğine yabancı düşmesi olarak aldı. Varoluşçular daha sonra yabancılaşmayı insanın özünü yitirmesi olarak anladılar. Dinci açıdan baktığımız zaman ölüm bir kurtuluştur, bir kavuşma, gerçek yerini bulma, yurduna dönme, yurtsamadan sıyrılmadır. Günahın korkutuculuğuna karşın böyledir bu. Yaşamayla gelen yurtsama ölümle dağılacaktır. Varoluşçular için, hatta bir bakıma Hristiyan varoluşçuları için ölüm kötü bir zorunluluktur. Ölüm duygusu da insanı ikide bir tedirgin eder. Jasper ve Marcel bile ölüm karşısında rahat değillerdir. Bu yüzden intihar sorununa az çok eğilirler. Kısacası, sonluluk insanın kaçamayacağı bir şeydir. İnsanın rahatını kaçıran bir şeydir. Heidegger insanı aynı zamanda ölüm için varlık olarak tanımlar. Ölüm insanın gücünü aşan, yardımlaşmayı etkisiz bırakan şeydir. Ölüme adanmış olan insan, öbür insanlarla gerçek bir birliktelik, gerçek bir dayanışma düzeni kurabilseydi, ölümlülüğün sıkıntısını birazcık aşabilirdi. Ancak bu dünya bilinçlerin dayanıştığı bir dünya değil, birbirini yabancıladığı bir dünyadır.